Ayrım 8.
Maliye Bakanı ses vermedi. Niçin? Çünkü skandalın ardında devleti yöneten birileri vardı. Şimdi rezaleti kendileri açıklamak zorunda kaldılar. Hem de ek bilgilerle. Parti liderleri ve gazeteciler dışında Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Maliye Bakanı'nın da dökümlerine girilmiştir. Önceki gün bu skandalın için maliyenin açıklamak zorunda kaldığını hiç kimse anlayabilmiş değil. Bilmediğimiz bir şeyler oldu da ne oldu? Tasfiye ettikleri görevden aldıkları bürokratlar iktidarla arası olmayan kişiler. Onları suçluyorlar. Örneğin Tayyip Erdoğan'ın kendisine kefilim dediği Yasin Elkadı soruşturmasını yürüten Maliye Baş Müfettişi Hamza Kaçar. Ya ötekiler? Kendi yaptıkları açıklamaya göre hesaplara Türkiye'nin dört bir yanından maliyeye bağlı en az 70 birimden ve yüzlerce kez girilmiş. Öteki sorumlular, korsanlar, yasaları çiğneyenler nerede? Şimdi soruyorum, bu yasa dışı işi kendiliğinden yapacak kaç bürokrat olabilir? Banka hesaplarına ve dökümlerine, vergi kayıtlarına, gayrimenkul listelerine yüzlerce kez girilirken bu korsanlığın siyasi iradenin teşviki, göz yumması, onayı ve icazeti olmadan yapılması mümkün müdür? Skandal 2006'da benim olayım patlamadan iki gün önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İyi Melih Gökçek bana mesaj atmıştı ve şöyle diyordu. Banka hesap numaralarını ve gayrimenkullerini sıralamanı istiyorum. Sana yurt dışından gelen bir havale var mı? Şayet varsa kimden ve kaç para geldi onu açıkla. Küstahlığı görüyor musunuz? Hayatım boyunca ne yurt dışından ne de yurt içinden kendime ait olmayan bir paranın havalesi gelmedi ve almadım. Bu yalanları yazanlar ağır ceza mahkemesinde yargılanırken devreye bu şahıs gidiyor ve beni sorgulamaya kalkışıyor. Kimin adına? İşin nerelere getirildiğine bir bakın. Bunları hangi sıfatı ve yetkiyle soruyordu? Ona bunları kimler sorduruyordu? Kimler? Ve işe bakın ki bana gönderdiği bu mesajı gazetelere gönderiyor, ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi Haber Merkezi aracılığı ile medyaya dağıtıyordu. Skandalın patlamasından sadece iki gün önce. Şimdi bir kez daha sorayım, bu olanların ardında siyasi destek, siyasi irade var mı yok mu? Türkiye'de nice iktidarlar geldi geçti ancak bugünkünün dışında hiçbiri siyasi karşıtlarının banka dökümlerine, taşınmaz listesine, vergi dökümlerine girmeyi akıl edemedi. Dikkat ediniz, Maliye Bakanı bu olaydan sonra hiçbir açıklama yapmıyor. Bundan sonra o makamda kalabilir mi? Ne diyorsunuz? Burası Türkiye, ben kalacağını söylüyorum. Bekleyin, görün. Bu yazıyı yazıp İstanbul'a geçtim. Aynı gün, yani 25 Ocak 2007 saat 19'da baş öğretmenimiz Ertuğrul beni evden aradı. Bu kez Davos'taymış. Yarın çıkacak yazıda yine Başbakan ve Maliye Bakanı hedef almışsın. Ben bunu gazeteye koyamam. Niye koyamasın? Hakaret mi var? Yalan mı var? Hiçbiri yok ama koyamam. Şimdi senden rica ediyorum. Oturup bir yazı daha yaz. Yine mi korktunuz? Koymuyorsan koyma. Bu saatten sonra ne yazısı yazacağım ben? Zaten gazete baskıya girdi. Kıbrıs, Taşra, Almanya baskıları dönüyor. Benim yeni yazı yazmam gece saat 21'i bulur. Yarın yazım çıkmaz, olur biter. Kendini hiç yorma sen. Yazını görmeyince okuyucular yine kıyameti koparır. Başımı belaya sokarsın. Sana arkadaşça yalvarıyorum. Gözünü seveyim. Bir yazı daha yaz da hiç değilse şehir baskılarında onu kullanalım. Lütfen kırma beni. Evet, yine korkmuşlardı. Ertuğrul gerektiğinde alttan almayı, ikna etmeyi çok iyi bilirdi. Kabul ettim. Gazete ile ev çok yakın. Yeni bir yazı yazmak için gazeteye gidiyorum. Yolda düşündüm. Banka hesaplarına girilmesi rezaletini ilk kez 1 Haziran 2006 tarihli yazımda duyurmuştum. O yazıyı bir kez daha geçeceğim. Şehir baskılarında o çıkacak. Gazeteye gelip yazımı arşivden çıkardım ve onu geçtim. Fakat geri görün ki Allah kahretsin, o yazıda da Tayyip ve Unakıta'nın isimleri az da olsa geçiyordu. Onlarsız iş olmuyor ki. O eski yazıyı İstanbul'a geçtim. Başlığı skandal şimdi patladı. Bu yazımı da Davos'ta kendisine anında iletmişler. Onu da makaslamıştı. 1 Haziran 2006 tarihli yazımda yer alan şu cümleler 26 Ocak 2007 tarihli yazımdan çıkarılmıştı. Olanların ve olacakların hesabını Başbakan ve Maliye Bakanı vermekle yükümlüdür. Ve son cümle. Bu rezaletin hesabını kim verecek? Başbakan mı, Maliye Bakanı mı, başkaları mı? Bu makaslanmış yazı sadece şehir baskılarında vardı. Erken baskılarda yazım zaten çıkmamıştı. O gün arkadaşlar santralların yine kilitlendiğini söylediler. İlk baskıları okuyan Türkiye'nin dört bir yanından herkes niye yazım yok diye soruyormuş. Santrallara sordum, kilitlenmedi ama çok yoğun arayış var dediler. Aynı gün Hürriyet'te Ertuğrul'un Claudia Schiffer'le bir gece başlıklı yazısı yer alıyordu. Davos'ta hanımefendiyle tanışmış, muhabbet etmiş, güzel bir gece geçirmişler. Belki Claudia Hanım'la randevusuna biraz geç kalmışsa mazereti mutlaka hazırdı. Kusura bakmayın, başımda Emin Çölaşan diye bir bela var. Onun yazısıyla uğraşıyordum. Ben nelerle boğuşuyordum, el alem ne hayat yaşıyordu. Şubat 2007, gazeteyle sıkıntımız internet sitelerine yansıdı. Karşıma konulan 3 seçeneği herkese anlatmıştım. Olay iyice duyuldu. İnternet siteleri bu olayla dolup taşıyor. Ben 6 Şubat gününün gelmesini bekliyorum. O gün 30. yıl yazımı geçeceğim ve ertesi gün çıkacak. Daha önceden yazdığım ve defalarca okuyup üzerinde düzeltmeler yaptığım yazıyı çok şükür geçtim. Bu yazı çıkmasaydı içimde büyük bir boşluk ve eksiklik kalacaktı. Ertuğrul İstanbul'dan aradı. Bu yazıyı beklediğini biliyordum. Lütfen artık izne falan çıkma. Ben Ankara'ya geliyorum. Yarın Sheraton'da buluşalım. Olay yine internetlere düştü. Başıma iş açıyorsun. Vallahi gel istersen ama ben bir izin yapayım. Hem siz rahat edin hem de Tayyip Mayyip rahat etsin. Sen bekle bekle, yarın konuşuruz. Aynı filmi bir kez daha izleyecek, aynı plağı bir kez daha dinleyecektim. Ertesi sabah yazım çıkmıştı. Başlığı gazetecilikte 30 yıl. Sevgili okuyucularım, bugün benim için manevi açıdan çok önemli bir gün. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Gazeteciliğe 7 Şubat 1977 günü Milliyet'te başlamıştım. Bugün 7 Şubat 2007 ve bu meslekte tam 30 yılım doldu. Şimdi 30 yılımın kısacık özetini bir yazıya sığdırmaya çalışacağım. Lütfen her sözcüğünü dikkatle okuyun. Mesleğe Milliyet'te ekonomi muhabiri olarak en alttan başladım. Hiçbir yere paraşütle indirilmedim, torpille gelmedim. Tırnaklarımla kaza kaza, gece gündüz çalışarak, emeğim, alın terim, göz nurum, beynimle geldim. Bir gün olsun kaytarmadım, hiç kimsenin belli ekiplerin adamı olmadım. İlk gazetemdeki güzellikler yanında beni boğmak ve ezmek için çok çaba harcadılar, başaramadılar. Milliyet serüvenimi önce insanım sonra gazeteci isimli kitabımda anlatmıştım. Milliyet'te ekonomi muhabirliği yaparken bir süre sonra pazar günleri uzun söyleşiler yapmaya başladım. Yaptığım her iş ilgi gördü ve ismim giderek tanındı. 1985 yılında Erol Simavi'nin transfer teklifiyle Hürriyet'e geçtim. 1989'da köşe yazısı yazmaya başladım. Köşe yazarlığında 17, Hürriyet'te 22 yılım doldu. Burası benim 30 yılda ikinci gazetem ve Hürriyet'te olmaktan hep onur duydum. Nice çok yüksek transfer tekliflerini reddettim. Taş yerinde ağırdır. 3 patronla çalıştım. Milliyet'te kısa süre Ercüment Karacan, Milliyet'te Aydın Doğan, Hürriyet'te Erol Simavi ve yeniden Aydın Doğan. Mesleğimde hiç kimseye hava atmadım, gösteriş yapmadım, şımarmadım. Hiç kimseyi sömürmedim. Sadece iyi bir ürün sergileyen meslektaşlarımı kıskandım. Kim olursa olsun ezene ve haksıza karşı çıktım. Ezilenin ve haklının yanında yer aldım. Hep egemenler, güçlüler, para babaları ve iktidarlarla boğuştum. Garibanın üzerine asla gitmedim. Ülkemin ve milletimin çıkarları ve onuru doğrultusunda Atatürk'ün aydın izinde, kelle koltukta asla korkmadan yazdım. Hırsızların, yolsuzluk yapanların, üçkağıtçı siyasetçilerin, milleti soyanların, din tüccarlarının, bölücülerin üzerine gittim. Hakkımda nice davalar açıldı. Lüks yaşamım asla olmadı. Davetlerde, resepsiyonlarda, gece hayatında hemen hiç bulunmadım. Egemenlerin sofrasında yer almadım. Hiç kimseyle yüz göz olmadım. Övgüler düzmedim, yalakalık yapmadım. Meslek büyüklerime ve küçüklerime saygısızlık yapmadım, kıskanmadım. Kulislerde entrika çevirmedim. Kimsenin altını sinsice oymaya kalkışmadım. Hata ve eksiklerimden ders almayı bildim. Kursağıma bir kuruş haram, yasa dışı, ahlak dışı, kural dışı para girmedi. Yurt dışında malım, param hiç olmadı. Her iktidar döneminde çok açığımı aradılar, bulamadılar. Bu dönemde ise banka hesaplarıma bile girip didik didik ettiler. 16 kitabım bugüne kadar 1 milyona yakın sattı. Muhteşem bir rakamdır. Ömrüm boyunca kitaplarım, gazeteden yapılan maaş, ikramiye ve öteki ödemeler, iki kira geliri, kazandığım tazminatlar, televizyonlardan aldığım para dışında başka bir yerden gelirim olmadı. Bir kuruş olsaydı yanmıştım ve hepsinin her kuruş vergisi ödenmiştir. Bazen iftira atmaya yeltendiler, geri tepti. Gücümü hem siz sevgili okuyucularımdan hem de kendimden aldım. Kendinden aldım çünkü her şeyimle temizdim. Geçmişimde, yaşantımda, ailemde en ufak bir açık leke bulsalardı beni mahvederlerdi. Çok aradılar ama ne yazık ki bulamadılar. Bizim meslekte bir kural vardır. Açığı olan köşe yazarı korkar. Hiç kimsenin üzerine gidemez, eleştiremez. Hele iktidarların, egemenlerin, güçlülerin, namussuzların üzerine asla gidemez. Aksi takdirde başına gelecekleri, onu nasıl geçmişi ve açıklarıyla tehdit edip susturacaklarını iyi bilir. Biz de o arkadaşların kim olduğunu iyi biliriz. 30 yıl boyunca bir gün olsun gazetecilik gücümü kullanarak kendim herhangi bir kişi veya kurum adına iş takibi yapmadım, iş bitirmedim. Bunu önerecek bir baba yiğit zaten karşıma çıkmadı ve çıkamazdı. Bütün meslek yaşamım güzel mi geçti? Muhteşem, acı tatlı anılarım elbette çok oldu. Ama bir bölümü de boğuşmakla, doğrudan ve dolaylı baskılarla beni ezmek, sindirmek, susturmak, tasfiye etmek için çaba harcayanlarla mücadele vererek geçti. Allah'a bin şükür, her mücadeleden açık alanına çıktım. Bu acımasız kurtlar sofrasında hiç kimseye yem olmadım, baş eğmedim, eğilip bükülmedim, ilkelerimden, inançlarımdan ödün vermedim. Dönek olmadım, korkmadım, kıvırtmadım, alttan almadım, namussuzluk yapmadım, doğru bildiğim yoldan dönmedim, ruhumu ve kalemimi satmadım. Aksini iddia eden varsa ortaya çıkar. Bu iddialı yazıyı kamuoyunun ve milyonlarca hürriyet okurunun önünde yazıyorum. 30 yıllık hesabımı açık alınına ve bir tek yazıya sığdırmaya çalışarak veriyorum. Ülkeme, milletime, mesleğime ve sizlere karşı görevimi biraz olsun yerine getirmeyi başardıysam ne mutlu bana. Sevgili okuyucularım, bu 7 Şubat 2007 günü benim için çok önemliydi. İçimden taşan şu duyguları sizler de iyi bilin istedim. Siz benim her şeyim, güç kaynağım, manevi desteğimsiniz. Gücümün çoğunu sizlerden aldım. Bana siz sahip çıktınız. Bundan sonra da çıkacağınızı biliyorum. Bu mutlu ve çok önemli günümü sizlerle paylaştığım için beni lütfen kınamayın, bağışlayın. Hoş görün sevgili okuyucularım. Oh, artık rahatlamıştım. Adeta içim boşalmıştı. Bugün gazeteye geldiğimde odamın kapısına nice çiçekler yığılmıştı. Sonra saydık 153 çiçek geldi. Pek çoğunu hiç tanımadığım hürriyet okurları göndermişti. Onlarla aramızdaki sevgi ve gönül bağı bir kez daha ortaya çıkıyordu. Sabah erken saatlerden itibaren kutlama mesajları yağmaya başlamıştı. Leyla onları kağıda çekiyor ve tomarıyla bana getiriyordu. Gelen kutlama telefonlarına çıkamıyordum çünkü yetişemezdim. Öğlen saat 12'de Ertuğrul'la Sheraton Oteli'nde kalmakta olduğu 906 numaralı odasında buluşacaktık. Bu kez konuşmaya, ya biz seninle ne yapacağız diye girdi. Herhalde kafası dalgındı ki bir hayırlı olsun kutlarım daha nice yıllara demek aklına gelmemişti. Ne demek ne yapacağız, ben sizinle ne yapacağım? Arkadaş, ben Aydın Bey dönemine kadar parasız biriydim. İyi bir şarap alacak param bile yoktu. Aydın Bey bizi ihya etmedi mi? Refaha kavuşturmadı mı? Bizi bu AKP döneminde çok sıkıyorlar. Lütfen biraz yardımcı ol. Yani beni hep kişiliğimden, gazetecilik çizgimden ödün vermeye zorluyorsun. Peki ne zaman bitecek bu sıkıntılı dönem? Tayyip Cumhurbaşkanı olunca bitecek. Abdullah Başbakan olacak. O daha ılımlı bir adam. Söylediğimizi anlar. O zamana kadar biraz ılımlı gidelim. Köprüyü geçene kadar... Abdullah üzerimize bu kadar gelmez. Şimdi Tayyip bizi batırmaya çalışıyor. Şimdi başımıza bir de promosyon belası çıktı. Bu yüzden haftada 1 trilyon zarar ediyoruz. Yine adam çıkarmaya başlayacağız. Peki Tayyip'in cumhurbaşkanlığı konusunda siz nasıl bir tavır alacaksınız Doğan grubu olarak? Sessiz kalacağız. Destek vermeyeceğiz ama karşı da çıkmayacağız. Bunlar bizi batıracak. Şu Poğaç olayında üzerimize nasıl geldiklerini gör. Ama Aydın Bey de kinleniyor. Zamanı gelince bunların... Senden ricam biraz anlayış göster. Bunu bütün yazarlarımız kabul ediyor. Bir tek sen etmiyorsun, tek sorun sensin. Sorunu sen yarattın, ultimatom verdin, izne çıkmamı istedin, gazeteden ayrılmam karşılığında büyük paralar bile teklif ettin. Gözünü seveyim izne çıkma, gel İstanbul'a, üçümüz buluşalım, sen Aydın Bey'le bir tavla oyna. O bana küs, niye küs olduğunu da halen bilemiyorum. E bana da küs. Sana da mı, o niye? Bilmiyorum, çok duygusal oldu. Ben burada rüzgarın karşısındaki kavak ağacı gibiyim. Rüzgar nereden eserse o yöne eğilmek zorundayım. Peki ben biraz frene basılı gidersem limitimiz Tayyip'in Çankaya çıkması mı? Evet, ama biraz da bize destek ver. Bugün patronu öven, gazeteyi öven bir şeyler yaz, gözünü seveyim. Hep istiyorsun ama bak bugün benim için çok önemli bir yazım çıktı gazetede. Gazete yönetiminden bir tek kişi açıp kutlamadı, hayırlı olsun demedi. Patron, kızları, damadı, sen, kimseden tık yok. İnsan bir telefon açmaz mı? Sana buraya okurlardan bugün saat 11'e kadar gelen kutlama mesajlarını getirdim. Yüzlerce mesajdan oluşan kağıda çekilmiş tomarı kendisine uzattım. Şunlara hiç değilse bir göz at. Okurların bana karşı olan sevgisini birkaç dakika ayırıp görme. Bırak ya, okuyucu bugün bunu yazar, yarın başka şey yazar. Canın sağ olsun Ertuğrul, ama sen kendi gazetenin okurunu tanımıyorsun ve onlara saygın yok. O gün ve izleyen günlerde binlerce kutlama mesajı aldım. Onların tamamı şimdi ATO arşivinde. Çoğunu okuduğum zaman gözlerim doldu. Bu göz dolma olayı başıma sık sık gelirdi. Okuyucu öyle birkaç cümle yazar ki duyguları tümüyle körelmiş bir insan değilseniz ağlamamak için kendinizi zor tutarsınız. Bunları bazen odama gelen arkadaşlara da okuturdum. Bu sevgi seline, bu gönül bağına her okuyan hayret ederdi. Arkadaşlar, abi ne mutlu sana derdi. Hep düşünürdüm. Gazetesinin okurlarından gizlenen, yazışma adresini bile gizli tutan Ertuğrul'a acaba böyle mesajlar ömrü boyunca bir kez olsun gelmiş miydi? 7 Şubat tarihli 30. yıl yazımdan sonra aldığım binlerce yazılı mesajdan sadece birini şimdi size aynen vereceğim. Gönderen Can Kıraç. Can Bey'le uzun yıllar önce Antalya'da tanışmıştım. Ondan sonra bir daha karşılaşmak mümkün olmamıştı. Kıymetli Emin Çölaşan Usta, gazetecilik mesleğindeki 30. yılınızı kutlarken duyduğunuz coşkuyu ve mutluluğu eşim İnci ve ben sizinle paylaşıyor ve bu heyecanın ve başarının uzun yıllar devam etmesini diliyoruz. Gazetecilikte 30 yıl başlıklı yazınız beni öylesine etkiledi ki bu yazınızı henüz 3 yaşında olan torunum Can'a 12 yıl sonra 15 yaşına girdiğinde okuması dileğimle örneği ekli mektubumla anne ve babasına teslim ettim. Yeni bir asrın başlarında Türkiye'mizde adam gibi adam olmanın kurallarını özetleyen ilkelerinizin torunum Can'a da rehber olmasını istedim. Biz Kıraç ailesi olarak siz Çölaşan ailesine derin saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Can Kıraç, 8 Şubat 2007. Bu mektubun ekinde Can Kıraç'ın torunu Can'a yazdığı mektup vardı. Onu da aynen veriyorum. Sevgili Can, mektubumu okuduğunda sen 15. yaşına adım atmış olacaksın. Ben büyük baban olarak hayatta kazandığım deneyimlerle 15 yaşın bir genç için kişiliğini kazanmanın başlangıcı olduğunu biliyorum. Artık 15 yaşına girmiş bir Türk genci olarak sen de yaşamın önceliklerini, düşünmeye başlayacak ilkeli bir vatandaş olmanın ilkelerini özümsemeye yöneleceksin. Bu mektubumun ekinde gazeteci yazar Emin Çölaşan'ın 30. meslek yılında 7 Şubat 2007 tarihinde yazdığı yazının aslını bulacaksın. Bu yazıyı dikkatlice okumanı, hayatta başarıya ulaşmak için hangi ilkelere önem vermenin gerektiğini, kısacası adam gibi adam olmanın kurallarına dikkatini çekmek istedim. 12 Mart 2019 tarihinde ben ve babaannem belki hayatta olmayacağız. Sana başarı dolu bir gelecek diliyor, sevgilerimizle gözlerinden öpüyoruz. Yolun açık olsun. Can Kıraç, 8 Şubat 2007. Burada Can Kıraç'tan özür diliyorum. Çünkü torunu 15 yaşına geldiği zaman 2019 yılında açılmasını istediği bu mektubu ben şimdi yıllar öncesinden bu kitapta açıkladım. Ama dayanamadım. Beni lütfen affetsin. Aynı gün öğleden sonra sabahtan Yavuz Donat aradı. Yavuz benim arkadaşım, dostum ve hayatımda tanıdığım ilk gazeteci. Yavuz bir öneride bulundu. Fatih Altaylı'nın sana selamlarını iletiyorum. Geçmişte olanları unutun. Fatih Bey de unutmuş zaten. Sonra sabahın sahibi Turgay Ciner'e biraz anlattı. Turgay Bey mütevazi adamdır. Aynen eski günlerdeki Aydın Doğan gibi. Ne zaman istersen sabahın kapıları sana açıktır. Geliyorum dediğin anda odan hazırdır. Araban kapına gönderilecektir. Bunları sana Turgay Bey ve Fatih Bey adına tam yetkiyle söylüyorum. Biraz sonra Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turgut aradı ve uzun uzun konuşup medyaya yapılan baskılardan söz ettik. Biraz dertleştik. Akşamın kapısının bana her zaman açık olduğunu, ne zaman istersem akşamda yazmaya başlayabileceğimi söyledi. Serdar'dan hemen sonra Akşam'ın Ankara temsilcisi İsmail Küçükkaya aradı ve patronu Mehmet Emin Kara Mehmet adına transfer teklif etti. Kara Mehmet'in beni çok sevdiğini, akşama geçmemi istediğini söyledi. Teşekkür ettim. Saat 17 dolaylarında yazı işleri müdürümüz eski dostum ve çok sevdiğim arkadaşım Tufan Türenç aradı. Emin'ciğim, sen bugün Akşam gazetesiyle konuştun mu? Konuştum, Serdar Turgut aramıştı. Yarın bunlar senin sözlerini manşet yapıyor, üzerimde baskı var falan demişsin. Aman önle bunu, basın rezaleti patlar başımıza. Ya ben Serdar'la arkadaşça konuştum, siz nereden haber aldınız benim sözlerimi manşet yaptıklarını? Akşamdan aldık, başka nereden alacağız? O zaman bir daha anladım ki gazetelerin içinde öteki bazı gazetelerin casusları var. Kendi gazetelerinde neler olduğunu, ertesi gün neyin manşet yapılacağını başka gazetelere uçuruyorlar. Para karşılığı veya başka nedenle, onu bilemem. Hemen Serdar'ı aradım. Aman Serdar, sana arkadaşça konuştum ben. Lütfen benim ağzımdan bir şeyler yazıp beni zor durumda bırakma. Bizimkilerin ağzına bana karşı sakız vermiş olursun. 8 Şubat 2007 Perşembe, sayfa 117. Akşam gazetesi benim fotoğrafımla birlikte sür manşet atmış. Minik kuş ayarı, Hürriyet en çok okunan yazarı Emin Çölaşan'a hükümet aleyhine yazı yazma uyarısı yaptı. Dün köşesinde 30 yıllık gazetecilik kariyerini anlatan Çöl Aşan bu yazı sonrasında izne ayrılmayı planlıyordu. Çöl Aşan yazısında istifa sinyali verdi. Gelişme üzerine apar topar Ankara'ya giden Ertuğrul Özkök Çöl Aşan'la görüşüp şimdilik yazması için ikna etti. Ertesi gün yine akşamın manşetindeydim. Çöl Aşan'a baskı, ahlaksız teklif. Çöl Aşan'a baskı kurulması Baykal'ı kızdırdı. Bunun adı ahlaksız tekliftir. Abdülhamit döneminde bile bu yapılmadı. Bizim olay iyice gündeme yerleşti. Köşe yazarları yazıyor, gazeteler ve televizyonlar haber yapıyor. Hiç kimseye hiçbir şey söylemiyorum, ayrıntıları veremiyorum. Baykal'ın gazetecilere uçakta söylediği sözler olayı kızıştırıyor, iş büyüyor. Bugün 9 Şubat 2007, Ertuğrul'un yazısını özetliyorum. Dün CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın uçağında bir konuşma geçmiş. Hükümetin bazı yazarlar konusunda Hürriyet'e baskı yaptığı söyleniyormuş. Deniz Bey'in hassasiyetine teşekkür ederim. İçi rahat olsun. Bu gazetenin genel yayın yönetmeni olarak söylüyorum. Bize kimseden şu yazarı atın, bu yazarı susturun diye mesaj gelmedi. Ha, şunu da ifade edeyim. Dünyanın her yerinde gazetelerin yazarlara müdahale hakkı vardır. Ama Hürriyet bunu en alt düzeyde yapan gazetedir. En alt düzeyde. Olanları nasıl da saptırmaya yelteniyordu. Bu gece saat 19.15'te evden aradı. Sesi boğuk ve ezikti. Hani gazeteyi öven, patronu öven bir yazı yazacaktın. Senden rica etmiştim. Tepemin tası attı. Ya Ertuğrul, beni boğma bu laflarla. Beni rahat bırak Allah rızası için. O işlerin zamanlamasını lütfen bana bırak. Konuşmamız yaklaşık 30 saniye sürdü. 10 Şubat 2007. Baş öğretmenimiz bugün bir yazı daha yazdı. Bu kez 1950'li yıllara gidiyor ve Çetin Altan'a sığınıyordu. O yıllarda gazetenin başındaki kişi Çetin Altan'ın yazılarını değiştirirmiş. Sonra yazısını sürdürüyordu. Dünyanın her yerinde genel yayın yönetmeninin yazarlar üzerinde böyle bir yetkisi vardır. Bana sen de öyle şeyler yaptın mı diye sorarsanız cevabım çok net. Evet, yaptım. Neticede kimse Hürriyet markasının üstünde değildir. Hepimiz Hürriyet'in yayın ilkelerine uymak zorundayız. O ilkelerin birinci maddesi herhalde hükümetten korkmak. Ama Hürriyet bu işlerin en az yapıldığı gazetedir. Dün de belirttim. Bize bu konuda hükümetten gelen bir baskı falan yok. Olduğunu bana kendisi söylemişti. Ama gelebilir de. Bu gazetenin sahibi, Aydın Doğan, meslek hayatında hep şununla övündü. Bana kimse yazar attıramadı. Bugün böyle bir baskıyla karşılaşırsak kimse merak etmesin. Bütün Türkiye'yi ayağa kaldırırım. Çok ilginç değil mi? Bunları hiç sıkılmadan Ertuğrul Özkök yazıyor. Öteki gazeteleri eleştiriyor ve yazısı devam ediyor. Ya Hürriyet? Sadece Emin Çöl Aşan mı? Öteki yazarları sıralıyor. Gidin kendilerine sorun, kim ne zaman baskı yapmış? Ne demiş atalarımız? Allah'tan korkmuyorsun, bari kuldan utan. Acı gerçekleri, kendi ayıplarını pek çok arkadaşımızın hükümeti kızdırır diye gazeteye koymadığı, üzerinde oynama yaptığı yazılarını inkar ediyordu. Aynı gün saat 11'de gazeteden aradı. Bizim konuyu Yavuz Donat, Serdar Turgut, rahmetli Şakir Süter ve çok sayıda köşe yazarı gündemde tutuyordu. Kızmıştı. Vallahi billahi senin yüzünden intihar edeceğim. Silahla mı edeyim? Kendimi gazetenin 11. katından mı atayım bilemiyorum. İkisi de olmaz. Sen Tansu'ya söyle, ille de intihar edeceksen senin elini ayağını güzelce bağlasın. Hava gazı borusunu burnuna dayasın. En kolay öyle oluyormuş. Gözünü seveyim, patronu yücelten bir yazı yaz. Sanki öbür gazeteler daha mı özgür? Herkes bana yükleniyor. Onlarda özgürlük mü var? Niye onlara cevap vermiyorsun? Niye sessiz kalıyorsun? Hepsi senin arkana sığınıp bize vuruyor. Haydi onların da kıçı sıkan bir yazarı varsa hükümeti eleştirsin de göreyim bakalım. Yazını okudum. Sen Hürriyet adına cevap veriyorsun zaten. O yetmez mi? Üzerimizde baskı olmadığını senden öğrenip rahatlıyoruz. Yaz bir şeyler yahu. 11 Şubat tarihli Tercüman gazetesinin manşeti. Hürriyet bazen sansürdür. Çöl Aşan Poaş'a tosladı. 1 milyar 200 milyon dolarlık vergi borcu ile köşeye sıkışan Doğan grubundan sert AKP muhalifi Çöl Aşan'a ister istifa et ister izne çık ama eleştirme denildi. Tercümanın manşeti aslında eksikti. Bana gazeteden ayrılmam karşılığında para da önerilmişti. Herkes soruyordu ama bunları ortaya çıkıp açıkça söyleyemiyordum. Benim değil onların adına ayıp olurdu. Benim utanacağım bir şey yoktu. Başkaları utanmalıydı. 16 Şubat 2007 Cuma. Bugün hiç tanımadığım bir okuyucudan çok çarpıcı bir belge geldi.